Ayrım 23.
Galatasaray Lisesi mezunu mühendis Nejat Tokay, Sahire Çeyrekgil ile evlendi. Bu evlilikten Şevkat, Kenan ve Cemil adında 3 çocuğu oldu. İşte 1948'de doğan üvey dedesinin adını taşıyan Cemil, ünlü modacı Cemil Tokay'dı, İpekçi. Cemil Tokay İpekçi, İpekçi Dilber, Germen, Cezzar, Mısırlı, Şamlı Tokay ailelerinin birbiriyle akraba olduğunu söylüyor. Yani bu aileler Sabetayist'te, artık bu biliniyor. Ama buna karşı çıkanlar da var. Örneğin Cemil İpekçi'nin amcası Kore'de Türk Tugayı'nın komutan yardımcılığını yapan, ünlü Bilderberg toplantılarına katılan büyük holdinglerde çalışmış, emekli tümgeneral Selahattin Tokay, Fazilet Melahat Tokay çiftinin kızı Aysen, ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan'la evliydi. Sanatçı Özdemir Erdoğan diyor ki, Türkiye'de bugün artık sanatçı denen kişilerin çoğu resmen çeşitli bloklara bölünmüşlerdir. Bugün Türkiye'de sabetayistler vardır. Sözde dini kurallar içinde o şemsiyeyi düşünen insanlar vardır. Kendisine çok milliyetçi diyen sanatçılar vardır. Homoseksüeller kulübü vardır. Bütün bunlar çeşitli bloklar, çeteler halinde dağılmışlardır. Kendinize bir yerlerde yer bulabilmek için muhakkak o şemsiyelerden birinin altında bulunacaksınız. Sonradan Müslüman olmuş gibi gözüken Musevi asıllı ama sonradan Türkleşmiş olanlar var. Bütün iletişim araçları ellerinde. Herkese tavsiye ediyorum. Yalçın Küçük Hocamızın Tekelistan'ını okusun. Aydınlık, 12 Ocak 2004. Sanatçı Erdoğan çok öfkeli. Tokayların çoğunluğu İstanbul Feriköy'deki aile kabristanında sadece Adalet Rabia Tokay 1906-1960 Sabetayistlerin mezarlığı olarak bilinen Bülbül Deresi mezarlığında. Cemil İpekçi'nin söylediği akraba aileleri sayısını çoğaltabiliriz. Ancak Cemil İpekçi nedense annesinin ailesini bu akrabalar içinde saymayıp unutmuştu. Modacı Cemil İpekçi'nin annesi Sahire Tokay kimdi? Sahire Hanım opera sanatçısı soprano Leyla Gencer'in halası Müesser'in kızıydı. Evet, primadonna Leyla Gencer ile modacı Cemil İpekçi'yi birleştiren bu akrabalık ilişkisinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Söylentiye göre Yağma Hasan'ın böreği diye bilinen deyimin ortaya çıkmasına neden olan Karaköy börekçisi Hasan Çeyrekgil aslen Safranboluluydu. İstanbul'a göç etmişlerdi. Zamanla ticari işlerini büyütmüşlerdi. İstanbul'daki ilk gazoz fabrikası onlarındı. İki oğlu bir kızı vardı, Hüseyin, İbrahim ve Müesser. Müesser Sanvar Çeyrekgil, Cemil İpekçi'nin anneannesiydi. Müesser Hanım İstanbul alındığında surlar içinde yaşayan bir Rum ailenin kaçıncı kuşaktan torunu olduğu bilinmeyen Remzi Bey ile babası sarayda müneccimbaşı olan Makbule Hanım'ın oğlu Ekrem Sanvar'la evlendi. Cemil İpekçi'nin dedesi Ekrem Sanvar, Şehzade Abdülhalim Efendi'nin yaverliğini yaptı. Cumhuriyet döneminde Budapeşte ve Paris Türk Büyükelçiliklerinde kültür ateşesi olarak bulundu. Muhtemelen istihbarat görevlisiydi ki daha sonra İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Dipnot, Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü Feriha Sanerk ve eşi Adnan Sanerk, anne tarafından Cemil İpekçi'nin akrabasıydı. Feriha Sanerk'in kızı Nurdan Canca da ilk kadın il emniyet müdürüdür. Nurdan Canca'nın eşi Natık Canca da emniyet müdürüdür. Natık Canca'nın babası Nazım Canca ise Atatürk'ün yakın korumasıydı. Ne güzel, bazı aileler dünyaya ilkleri başarmak için gelmişlerdi. Müesser Ekrem Sanvar'ın kızı Sahire Nejat Tokay ile evliydi. Karaköy börekçisi Hasan Çeyrekgil'in oğlu İbrahim Leyla Gencer'in babasıydı. İbrahim Çeyrekgil ağabeyi Hüseyin'le birlikte ticaretle uğraşıyordu. Sinemacılığa da el attılar. Örneğin Beyoğlu'nda Lale Sineması onlarındı. Metin Filmer anlatıyor. Lale Sineması'nın sahibi Hüseyin Çeyrekoğlu'ydu. Bu adam eskiden Karaköy meydanında ünlü bir poğaçacıymış. O zaman poğaça çeyrek para, 5 kuruş imiş. Adı ve serveti oradan gelirmiş. Lale Sineması'nın yapıldığı yerde daha önce Kemal Bey lokantası vardı. Hüseyin Bey orasını alıp sinemaya çevirdi. Babam Cemil Filmer gidip talip oldu. Hüseyin Bey de tamam size kiralayacağım dedi. İş böyle bağlanmışken hemen arkasından İhsan İpekçi, dipnot İsmail Cem'in babası Soner Yalçın, Çeyrekoğlu'na gidip bizim verdiğimizden çok daha fazla para teklif etti. Ama Hüseyin Bey sözünden dönmedi. Gökhan Akçura, Aile Boyu Sinema, sayfa 63. Lale Sineması'nı akrabalarına kiraya vermeseler de Çeyrekgillerin sinema sektörüne girmesine İpekçiler mi ön ayak olmuştu? İstanbul'da Elhamra, Melek ve İpek sinemaların sahibi İpekçilerdi. O yıllar sinema sektörüne ilişkin film ithali, yapımı, seslendirmesi, aklınıza ne geliyorsa İpekçiler onu yapıyordu. Dipnot. Sabit Ayıslar konusunda araştırma yapılmasını istemiyorlar, tepki gösteriyorlar. Peki o halde İspanya Endülüs'ün iki güzel saray ve kalesi Elhamra ile Alcazar 450 yıl aradan sonra hala neden sinemalara isim olarak veriliyordu? Sormayalım mı? Bu duygusal unutamamanın nedenini anlamaya çalışmayalım mı? Diyoruz ya, bu tarihsel olay Sabet Ayıslar'a bırakılmayacak kadar önemlidir. Lale sinemasında istemeleri doğaldı. Teker olmak istiyorlardı. Hüseyin İbrahim Çeyrekgil'in kız kardeşleri Müyesser'in kızı Sahire Nejat Tokay ile evliydi. Nejat Tokay Cemil Şefkat İpekçi tarafından büyütülmüştü. Yani Çeyrekgil'ler ile İpekçiler dünürdü. İki ailenin dünürlüğü sadece bu evlilikle sınırlı değildi. Abdi Raif Süreyya İpekçi çiftinin kızları Rabia Afet ile Münir Gencer ile evlendi. Rabia Afet, Münir Gencer çiftinin oğlunun adı İbrahim Gencer'di. İbrahim Gencer, Leyla Çeyrekgil Gencer ile evlendi. Afet Gencer ile oğlu İbrahim Gencer'in mezarları Bülbül Deresi mezarlığındadır. Hep akraba evliliği ve hep aynı mezarlık. Leyla Gencer'in yaşamı boyunca acılarını, sevinçlerini, bunalımlarını paylaştığı üç kadın dostu vardı. Fatma Cezzar, Ayşe Kapancı ve Sevim Moran. Bu üç kadın kız kardeşti. Ve bu üç hanımefendi Leyla Gencer'in kayınvalidesi Afet İpekçi Hanım'ın üvey kardeşleriydi. Şöyle ki Afet Hanım'ın annesi Süreyya Hanım, Abdi Raif İpekçi'den sonra Mehmet Şamlı ile evlendi. Bu evlilikten oğulları Hikmet ve kızları Sevim, Fatma, Ayşe oldu. Leyla Gencer'in hep yanında olan Cumhuriyet hanımefendisi bu üç kız kardeşi birer cümleyle yazayım. 1. Fatma Şamlı Mehmet Sena Cezzar'la evlendi. Dipnot. Hep neden birbirleriyle evlendiklerine bir örnek daha vermek istiyorum. Mehmet Sena Cezzar'ın anne ve babası Bülbüldere mezarlığında yatan Hüsnü Leyla Cezzar'dı. Hüsnü Leyla Cezzar'ın diğer çocukları şunlardı. Rikkat Cezzar İhsan İpekçi ile evliydi. İki çocukları oldu. İsmail Cem Selanikli Razi Trak'ın kızı İnci ile, Alev İpekçi ise karikatürist Ali Ulvi Ersoy ile evlendi. İhsan İpekçi bir dönemin en hızlı çapkınlarındandı. Bir diğer kızları Belkıs Cezzar, Afet Gencer'in kardeşi Osman İpekçi ile evliydi. Torunları Samiye, yayıncı Erdal Öz ile evliydi. Üçüncü kızları Aliye Cezzar iki evlilik yaptı. Mehmet Balcı'dan doğan oğlu gazeteci Ergun Balcı'ydı. İsmail Nihat Çamlı ile yaptığı evlilikten yine bir gazeteci İbrahim Çamlı doğdu. Mehmet Sena Fatma Cezzar çiftinin iki çocuğu oldu. Gülriz Sururi ile evli ki anne Fatih bu evliliği hiç onaylamamıştır. Tiyatro sanatçısı Engin Cezzar ve Profesör Cevat Çapan ile evli. Ne yazık ki canına kıyan Mina Cezzar. 2. Sevim Çamlı kiminle evliydi? Kenan Rifai'nin müritlerinden Sedat Zeki Örsün babası Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın İsmet Efendi dergahına bağlandığını yazmıştım. İsmet Efendi dergahının bir diğer müridinin de Dahiliye Nazırı Mehmet Memduh Paşa olduğunu belirtmiştim. 1925'te ölünce İsmet Efendi dergahına defnedilen Dahiliye Nazırı Mehmet Memduh Paşa'nın torunu Memduh Moran Sevim Şamlı ile evliydi. 3. Ayşe Şamlı Kapancı ailesinin oğlu Ahmet Kapancı ile evlendi. Üç çocukları oldu. Ali, Cem ve Ayşe Hülya Kapancı. Evet, bu üç kız kardeş Leyla Gencer'in yaşamında hep etkili oldu. Ama bir kadın daha vardı, Leyla Gencer'in hep yanında olan. Alexandra Angela Minakovska, yani Leyla Gencer'in annesi. Leyla Gencer'in Polonyalı annesi. Alexandra Angela Minakovska, Polonyalıydı. Annesi Alexandra Angela Minakovska, Polonyalı aristokrat bir aileden, son derece dindar. Her akşam Meryem Ana'ya mum yakıyor ama Müslüman bir aileye gelin geldiği için de başını örtüyor. Prensiplerine çok bağlı, hep biraz yabancı, sert ama çok duyarlı. Evde piyano çalıyor, bol bol kitap okuyor. Güzelliklere, inceliklere, en çok da öğrenmeye meraklı. Keyiflendiğinde lehçe şarkılar söylüyor gitar eşliğinde. Bir de hiç yakınmadan köşkün eksik olmayan konuklarını, kocasının soyunu sopunu ağırlıyor. Mükemmel bir ev sahibesi. Sonradan eşini yitirdikten sonra Müslüman olacaktı. Adı Atiye. Zeynep Oral, Tutkunun Romanı, Leyla Gencer, 2002 sayfa 14. Leyla Gencer'in çocukluğunda evde bir yabancı kadın daha vardı. Madame Lejeune, Leyla'nın matmazeli, 1919'da Rusya'dan İstanbul'a gelmiş bir Fransız kontes. Her şeyini bırakıp geldiği ve geçimini sağlamak zorunda olduğu için Çeyrekgil ailesinin yanına yerleşmiş. Görevi çocuklara Fransızca öğretmek. Nasılsa köşkte öteki işleri yapan, hizmetleri gören başka kişiler var. Madame Lejeune, Leyla için Fransız ve İtalyan edebiyatının dünya klasiklerinin kapısını araladı. Adı geçen eser sayfa 14-15. Bitmedi. Ve ilk aşk. Adı Eugen Johilinski, Polonyalı. Mimar, Hitler'in Avrupa'da estirdiği vahşet rüzgarıyla dünyanın dört bir yanına savrulanlardan biri. Ülkesi Polonya'dan savrulup İstanbul'a varanlardan. Eugen Johilinski için geçici bir duraktır İstanbul. Aklı yüreği daha uzaklarda, gerçekleştirilmesi daha güç tasarılarla, daha büyük düşlerle doludur. Eugen Johilinski düşlerinin tasarılarının coşkusuyla, kitap yüklü sayısız bavuluyla dolu dizgin girdi Bayan Alexandra Angela Minakowska'dan, yani Bayan Atiye Çeyrekgil'in Beyoğlu'ndaki evinden içeri. Leyla 16 yaşında, Eugen'ye 36. Leyla okuldan eve döndüğünde Eugen ona derslerine yardım ediyor. Edebiyatsa edebiyat, felsefe ise felsefe, sanat tarihi ise sanat tarihi. Leyla soruyor, o yanıtlıyor. Leyla merak ediyor, o anlatıyor. Eugen Johilinski karşısında yapabileceği tek şey vardı, ona aşık olmak. Ve öyle oldu. Önce anne karşı çıktı. Eugen Johilinski ile evlenmek mi? Asla, kesinlikle olmaz. Annenin dediği oldu. Eugen Yo mimari tasarılarının peşinden Bağdat'a gitti, tek başına. Leyla tekrar derslerini çalışmaya yöneldi. Yalnız. Adı geçen eser sayfa 22-23. Aradan sadece 2 yıl geçti. Bir bankada çalışan İbrahim Gencer, Leyla'ya ilk görüşte aşık oldu. Tek başına gidip annesinden istedi. Sürpriz, annesi hiç itiraz etmedi. Daha İtalyan lisesinde öğrenci olan kızını İbrahim Gencer'le evlendirdi. Diyorum ya, hep bir sır var ve hep birbirleriyle evleniyorlar. Dipnot. Leyla Gencer'in adı yıllar sonra ABD Ankara Büyükelçisi 1950-1953 George McGee ile aşk dedikodularına karıştırıldı. Toprağı bol olsun usta gazeteci Müşerref Hekimoğlu Anılar adlı kitabında bu konuya değiniyor. Amerikan Büyükelçisi'nin eşinin Leyla Gencer'den nasıl şikayetçi olduğunu yazıyor. Sayfa 165. Ama artık buna şaşırmıyoruz. Bizim aradığımız bu kez farklı. Yukarıda yazdıklarımın hepsi birbiriyle akraba ve hemen hepsi Sabetayiz Karakaşi'ydi. Keza hepsi Bektaşi ve çoğunluğu aynı dergaha bağlıydı. Nafi Baba Tekkesi. Dipnot. Bektaşilik genellikle Alevilikle birlikte ele alınır ve karıştırılır. Alevilik ile Bektaşilik birçok ortak özellik taşımasına rağmen farklıdır. Alevilik Hazreti Ali soyundan olmaya önem verir. Bu nedenle Alevi bir ailede doğmayı gerektirir. Dışarıdan girmek veya sonradan Alevi olmak mümkün değildir. Bektaşilik ise bir tarikattır, isteyen girer. Örneğin Alevilikte olan semah, musahiplik gibi ritüeller Bektaşilikte yoktur. Alevilik, Şiilik de değildir. İranlı dini lider Şeriat Medari, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş ile yaptığı resmi görüşmede, Türkiye'deki Aleviler için bir öneri getirmişti. Ya siz Sünnileştirin ya da biz Şiileştirelim. Ali Yıldırım, Alevi Öğretisi 2000, sayfa 176. Bektaşilik tarikatının dört kapısı müridi, kamil insana adam Kadmon götürüyordu. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Şehitlik tekkesi olarak da bilinen Nafi Baba tekkesine kamil insana ulaşmanın başka bir yolu olabilir mi? Şu nedenle sordum. Nafi Baba tekkesi Robert Kolej sınırları içerisindedir ve 1983'te restorasyonu yapılmıştır. Nafi Baba'nın oğlu Mahmud'un Robert Kolej'de gizlice öğrenim gördüğü tahmin ediliyor. Robert Kolej'den mezun olan ilk erkek Türk öğrenci Hüseyin Hulusi Bektaş, Nafi Baba'nın kızı Fatma Hayriye'nin de oğluydu. Nafi Baba'nın torunu Hüseyin Pektaş, Robert Kolej'in Türk müdürüydü. Dipnot. Hüseyin Pektaş'ın bir gün kapısını Nazım Hikmet çaldı. Pirayadan olan üvey çocukları Mehmet'i Robert Kolej'e, Suzan'ı ise Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne vermek istediklerini ama ekonomik güçlerinin olmadığını dile getirdi. Hüseyin Pektaş iki çocuktan tek çocuk parası alacaklarını, bunu da 3 taksitle ödeyebileceklerini söyledi. Çocuklar bu okullara verildi. Eşi Robert Kolej öğretmenlerinden Mihri Hanım'dı. Mihri Hanım 5-8. Dönemler arasında CHP Malatya Milletvekilliği yaptı. Hüseyin Mihri Pektaş çiftinin kızları Necla ile Fatma Süveyda, Atatürk'ün yakın arkadaşı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyağ'ın 2 oğlu Sungu ve Enver Ertan'la evlendiler. Hepsi önce Sabet Ayiz Karakaşiler'in kurduğu Feyziye Mekteplerinde sonra da Robert Kolej'de okudular. Aileler de Robert Kolej geleneği hala sürmektedir. Fatma Süveyda, Enver Ertan Soyak çiftinin oğlu Ali Necip de eşi Mona Olson Robert Kolej'liydi. Hüseyin Pektaş'tan sonra Nafi Baba'nın oğlu Ali Şir Efendi'den torunu Muzaffer Yeşim de Robert Kolej'in müdürü oldu. 1959'un Ramazan ayında havaların çok sıcak ve sınavlar dönemi olması nedeniyle öğrencilerin oruç tutmayabileceklerini söylemesi ve bunun basına yanlış yansıması üzerine Muzaffer Yeşim görevinden alındı, yerine yardımcısı Nezihe Sadak getirildi. Dipnot: kitabın birinci bölümünde Mardin ailesini sizlere tanıtmıştım. Nezihe Sadak Mardin ailesindendi. Yusuf Sıtkı Efendi'nin kızı Atiye'nin çocuğuydu. Atiye Mardin, İttihat ve Terakki'nin genel sekreteri, Dahiliye Nazırı, İslamcı, Sırat-ı Müstakim yazarı Hacı Adil Bey ile evliydi. Ne ilginç, Robert Kolej genel sekreteri Nezihe Hanım'ın annesi Atiye Hanım da Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nin müdürüydü. Aileden Yusuf Mardin'de Robert Kolej'de genel sekreterlik yapmıştı. Bir yanda dergâhlar, diğer yanda Amerikan kolejleri. Nafi Baba'nın torunu Abbas Nusret Baba'nın Amerikan Kız Koleji mezunu kızı Neşet, Robert Kolej mezunu Büyükelçi A. Nuri Eren'le evlendi. Sabet Ayiz Karakaşiler, Robert Kolej, Bektaşilik. Sanıyorum Bektaşi Nafi Baba'nın kim olduğunu merak ettiniz. O zaman tarihin tozlu sayfalarını aralayalım. 180 yıllık yalan. İstanbul Rumeli Hisarı'nda bulunan Nafi Baba Tekkesi'nin ilk adı Şehitlik Tekkesi'ydi ve kuruluşu 18. yüzyıla dayanıyordu. Bilinen en eski post nişini Ali Baba'ydı, ölümü 1771. Sonra sırasıyla Hisarlı Seyit Ahmet Baba, ölümü 1783, Mazlum Mustafa Baba, ölümü 1812, Büyük Mahmut Cevat Baba, ölümü 1861, tekkenin başına geldi. Ancak 1826 yılı Bektaşiler gibi Rumeli Hisarı Şehitlik Tekkesi içinde hiç iyi geçmedi. Yeniçerilik 17 Haziran 1826'da kaldırıldı. 21 gün sonra Bektaşilik 8 Temmuz 1826'da yasaklandı. Bu noktada Nafi Baba Tekkesi'ni anlatmaya ara vereceğiz. Biz tarihi olaylara nasıl bakılacağını mahalle mektebinde öğrendik. Her tarihsel olayı belirleyen üretim biçimleri ve üretim ilişkileriydi. İktisat ayağı olmayan tarih yazıcılığı topal olmaya mahkumdu. Bizde tarih neredeyse sadece yönetici zümrenin tarihidir. Yeniçeriler disiplinsizdi, düzensizdi, reform isteklerine sürekli olarak karşı çıkıyorlardı, her fırsatta sadrazam gibi Osmanlı üst yönetimindeki yöneticilerin kellesini istiyorlardı. Bu nedenlerle her fırsatta baş kaldıran bu soyguncu gücü, Sultan II. Mahmut kaldırdı şeklindeki dar ve sınırlı hikaye, üstelik yetkin kalemlerce yıllardır yazılıp duruyor. Ama ne yazık ki çok kişiyi ikna ediyor bu masallar. Hadi o yıllarda Osmanlı Sarayı'nın böyle bir yalana ihtiyacı vardı. Ama bu abartılı gerekçelerin günümüzde hala tekrarlanıyor olmasının sanıyorum amacı farklı. Bunlar Osmanlı dönemindeki her toplumsal olayı ve başkaldırıyı Rafizi, Kızılbaş, Mülhit yani ateist ve benzeri olarak tanıtan Türk-İslam merkezci tarihçiler. Onlara lafımız yok, amaçları bilim değil, anlayabiliyoruz. Bir de masum aktarıcılar var. Dönemin Osmanlı vakanüvisi Mehmet Esed Efendi'nin Üssi Zafer isimli eserini akıl süzgecinden geçirmeden olduğu gibi tekrarlıyorlar. Üstelik vakanüvis Mehmet Esed Efendi'nin bu yalanları yüzünden saraydan 10 bin kuruş ve 2630 altın gibi yüklüce bir prim aldığının bilinmesine rağmen. Bilim düşünmeyle ilgilidir. İçinde düşünce unsuru olmayan arşivcilik veya belge toplama ampirizmdir. Bu nedenle Yeniçeri olayı resmi tarih yazıcılar tarafından tek taraflı yazılmıştır, tutarsız ve çelişkilerle doludur. Oysa olay bambaşkadır. Sanıldığından çok karışık olan Yeniçeri meselesini daha iyi anlamamız için bazı anekdotlar verelim. Çünkü bu olay Bektaşi-Sabet Ayiz ilişkisini çok yakından ilgilendiriyor. Hristiyanlar Bulgar, Sırp, Hırvat, Rum, Boşnak arasından alındıktan sonra devşirilip Müslüman yapılarak Yeniçeri Ocağı'na verilen Yeniçerilerin evlenmeleri, iş sahibi olmaları yasaktı. Katı bir disiplin vardı. Model Roma İmparatorluğu'nun muhafız alayından alınmıştı. Yeniçeri Ocağı'nın ne zaman ve nasıl kurulduğu konusunda hala tartışma var. Kimi araştırmacılara göre Yeniçeri Ocağı'nın kurulması Bektaşilerin fikri ve ürünüydü. Bunlara göre Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunu Hacı Bektaş Veli Dua ile iştirak etmişti. Hatta kimi kaynaklar Hacı Bektaş ile Sultan Orhan'ın görüştüğünü, sultanın yeni orduyu kutlaması için Hacı Bektaş'tan ricada bulunduğunu yazmaktadır. İşin garip yanı Hacı Bektaş'ın ölüm tarihi 1271, Sultan Orhan'ın tahta çıkışı 1324'tür. Yeniçeri Ocağı klasik biçimini 15. yüzyılda aldı. 16. yüzyılda gücünün doruğuna ulaştı. Askerlik dışına bir iş yapmaları yasak olduğu için seferlerde elde ettikleri ganimetleri, paraları bezirgen, tüccar, Yahudiler aracılığıyla işletiyorlardı. Tatsız olaylar da olmuyor değildi. Örneğin 3. Murat döneminde kendilerini kandırdıklarını düşündükleri Yahudilere karşı ayaklandılar. Bazı zengin Yahudiler ile 3. Murat'ın baş kadını, Safiye Sultan'ın yakın arkadaşı Yahudi Ester Kira ve iki oğlu öldürüldü. Sultan 3. Murat döneminde ocağa devşirmeler dışında Müslümanlar da kabul edildi. Yeniçerilerin evlenmelerine, askerlik dışı mesleklerle ilgilenmelerine göz yumulması da bu dönemde başladı. Çünkü Osmanlı ekonomisinin temelini savaş ganimetleri oluşturuyordu. Orta çağdan çıkan Avrupa artık büyük kaosuna son vermek için devrimci adımlar atıyordu. 30 yıl savaşı geride kalmıştı. İngiltere'de 1648'de Cromwell Cumhuriyeti kuruldu. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle hukuk yavaş yavaş kilisenin dışına çıkarıldı. Özellikle deniz ulaşım olanakları ticareti büyüttü. 17. yüzyıldan itibaren Yeniçeri Ocağı silahlı bir kurumu aşan toplumsal ve ekonomik ilişkiler içine girdi. Bu nedenle Yeniçeri Ocağı'nı salt bir silahlı kuvvetler örgütlenmesi olarak görmek yanıltıcı olur. Yeniçeri Ocağı artık aynı zamanda bir esnaf grubuydu, yani bir sermaye örgütlenmesiydi. Osmanlı pazarına giren Yeniçeriler ilk Müslüman Türk sermaye birikimini oluşturuyordu. Boyacılık, marangozluk, terzilik gibi iş alanlarında aktiftiler. Eminönü'nde dükkanları vardı. Yeniçeri yoksulluk erdemdir denilen dinsel anlayışı kırıyordu. 1718 Pasarofça Anlaşması'nın önemi toprak alınıp verilmesinden ziyade Avusturya ile yapılan ticaret anlaşmalarıydı. Ve bu ticaret anlaşmaları Yahudileri yine eski gücüne getirecekti. Viyana'daki dindaşlarıyla işbirliği yapıp her iki imparatorluk nezdinde iktisadi ve siyasi güçlerini artıracaklardı.